Ayrım 61, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 645. Erwin Kripo'nun fotoğraflarını Thierry Farabo'nun özellikle Belçika'da, ardından da Fransa'da kapatıldığı yerlerdeki hasta bakıcılara ve gardiyanlara da göstermişti. İçlerinden çoğu onu tanımıştı. Öğrencisi hep akıl hocasının yakınında olmuştu. Farabo'nun yakınında olması ve gençlik dönemindeki o yoldan çıkmalar dışında krizlerin gerçek kişiliğini ele verecek herhangi bir şey bulamamıştı. İyi polis, tutkulu lavtacı, sorunsuz meslektaş, çocuk enganga, seri katillerin temel sorununu aşmıştı, kalabalığın içine karışmak. Buna karşılık dairesi 10 yıl önce satın aldığı, hala kredi borcunu ödediği Banyole sokağında bir stüdyo daire itirafçı rolünü üstlenmişti. Redlich usulü siyaha boyanmış bir mekan, üzerinde çiviler, camlar ve metaller bulunan heykeller, bizzat polis tarafından elle yapılmıştı. Büyülü güçlere sahip tuhaf objeler köşelere istiflenmiş odayı doldurmuştu. Yeni çivi adamın icraatlarıyla ilgili basında çıkmış yorumların tamamı gurur duyduğu manşetler, ayrıca dolaylı kanıtlar, kendi bedeni. Kripo'nun otopsisinde derisinin altına yerleştirilmiş 50 kadar iğne, dikiş iğnesi, cerrahi iğne, akupunktur iğnesi bulunmuştu. Bazıları o kadar derindeydi ve o kadar uzun zamandan beri oradaydı ki adli tabip onları çıkarmaktan vazgeçmişti. Erwin ve ekibi Kripo'nun Ansimoni'yi doğradığı yeri bulamamıştı. Ayrıca ne işkence aletlerini ne de ölümlerle en ufak bir ilişkisini bulmuşlardı. Kurbanların tırnaklarını ve saç tutamlarını ne zaman almıştı? Alınan organlardan da hiç iz yoktu. Dehşet odası bir yerlerde olmalıydı ama nerede? Polisler katilin kullandığı etrakonun da izini bulamamışlardı. Edinilen bilgiye göre Kripo'nun her türlü tekne için ehliyeti vardı. Suçlayıcı tek DNA 36'nın toplantı odasında kanıt torbalarının içinde duran Farabo'nun yaptığı heykelciklerde bulunmuştu. Aslında kağıt hamurundan yapılma bu bebeklerin içine tırnaklarını ve saçlarını Kripo'nun kendisi yerleştirmişti. Hem de bebekler toplantı odasına konduğu sırada. Kendini korumaya mı çalışıyordu? Kendini ele vermeye mi? Cinayetler sırasında Chris'lerin nerede olduğuna tanıklık edecek kimse yoktu. Vissa Saviris'i öldürmüş olabilirdi. O sırada hala tatildeydi. Ansimoni'yi öldürmek için ise Paris'teydi. Emniyet müfettişliğiyle görüşmesi vardı. Erwin bunu teyit etmişti. Porno konusunda da bir sorun yoktu. Kripo soruşturmalarını serbest elektron olarak sürdürüyordu. Telefon ediyor, cevap veriyor, bilgilendiriyordu. Ama kimse onun nerede olduğunu tam olarak bilmiyordu. Erwin onun zamanını nasıl kullandığıyla ilgili birkaç ayrıntıyı yeniden oluşturmuştu. Yardımcısı onu Marsilya'da takip etmişti. Üstelik alay eder gibi hiç kuşkusuz aynı anda iki bilet almıştı. Kendine ve Erwin'a. Bir sonraki kurbanın kız kardeşi olacağını Erwin'a bildirmesi için Levante'ne rezerv ayrım dosyalarına giriş iznini büyük bir zevkle almıştı. Erwin'in onu evine geri yollaması için o gülünç Marquis de Sade kılığına girmişti. Ve çok daha büyük bir olasılıkla aynı gece Saint-Anne'da Zentai tulumu içinde ağaçların arasına gizlenmiş Gael'in peşinden giderken Erwin'le telefonda konuşmuştu. Önemli bir soru daha vardı. Chris'ler dörtlü çetenin üyelerini tanıyor muydu? Kuşkusuz. Yakılmadan önce Farabo'nun cesedinden kök hücre aldıklarını da biliyor muydu? Elbette. Ansimoni'nin cesedinde ilk çivi adamın DNA'sının bulunmasının tek açıklaması buydu. Şu ya da bu şekilde Chris'ler fanatiklerden birinin kanını ele geçirmiş ve kan örneklerini kurbanların üstüne bırakmıştı. İpuçlarını bulandırmak için mi? İlk ritüele benzemesi için mi? Kemik iliği yaptırmış olanları bu işin içine dahil etmek için mi? Sırrını mezara götürmüştü. Erwin onun gömülmesi için Saint-Mont mezarlığını seçmişti. Uygun mezar yerini burada bulmuştu. Tuhaf bir şekilde Chris'ler vasiyetnamesinde stüdyo dairesini ona bırakmıştı. Yöntem yasaldı. Kripo'nun bilinen hiçbir akrabası yoktu. Bu davranış mirası kabul eden Ervan'ı rahatsız etmişti. Ama bir noteri mülkü satmakla ve parasını cenaze masrafları ödendikten sonra Saint Omer öksüzler yurduna vermekle görevlendirmişti. Burası belki de çocuk Enganga'nın daha az mutsuz olduğu yerdi. Katillere genellikle hiçbir empati duymayan Ervan, Kripo ile ilgili karmaşık şeyler hissediyordu. Onu çok yakından tanımıştı. Onunla binlerce saat geçirmişti. Onu dostu olarak görmüştü. Bu ihanet onu hasta ediyordu. Ama aynı zamanda da Kripo'nun aklını kaçırmış olmasına hak veriyordu. Mahvolmuş bir çocukluğun hafifletici neden olduğuna inanıyordu. Bu korkunç geçmiş Kripo'nun tek devindirici gücüydü. Yetişkinliği boyunca hep direnmişti ama Farabo'nun ölümü onu altüst etmişti. İşte o zaman kendini ruhların, iblislerin karşısında yalnız, çaresiz hissetmişti. Düşmanlarından korunmak için eyleme geçmesi, güçlü fetişler yapması gerekmişti. Efendisinin intikamını almalıydı. Neden Finisler'de Vissa Saviris'i öldürerek başlamıştı? Ervin rastlantılara inanmazdı ama başka açıklaması yoktu. Kripo bir kurban bulmak için Karverek ya da daha ziyade Şarko yakınlarında dolaşıyordu. Çıplak ve gücü tükenmiş Vissa ile karşılaşmıştı. İdeal bir avdı. Onu Sörling adasına götürmüş ve kurban etmişti. Ardından da Morvan'ın yüzüğünü ve suçlayıcı başka ipuçları bırakmıştı. Morvan'a ait bir işkence odası bulacaklardı. Füze hem bütün kanıtları yok etmiş hem de olayların hızlanmasını sağlamıştı. Laftacı Tobruk Korugan'ın bombalanacağını bilemezdi ama Di Greco ile Morvan arasındaki ilişkiyi biliyordu. Lontano olayı onun için bir sır değildi. Amiralin Saviris'in ölümünden sonra ihtiyarı yardıma çağıracağını tahmin ediyordu. Eğer şansı yaver giderse Padre geçmişin hatırına en iyi polisi, kendi oğlunu yollayacaktı ve Ervin da Kripo'dan kendisine eşlik etmesini isteyecekti. Elbette patlama konusunda hazırlıksız yakalanmıştı ama hemen karşı hamlede bulunmayı da bilmişti. Her kurbanın bedenine bir sonraki kurbanın tırnaklarını ve saçlarını koyarak baş düşman Gregoire Morvan'ı bu işe bulaştırmanın ya da ezmenin yollarını arayarak planını harfi harfine uygulamıştı. Öldürme yeteneği, kronolojinin belirginliği, katilin görünmezliği, hepsi her şeyi önceden planladığını gösteriyordu. Polis statüsü de ona kurbanların güvenini kazanma, güvenlik kameralarından kurtulma, Gael'in yerini bulma imkanı sağlamıştı. Ervin suçlunun çifte yaşamıyla ilgili dosyasını hiçbir şeyden şüphelenmeden bu katilin yanında yaklaşık 10 yıl geçirmiş olduğunu da belirterek imzalayıp kapatmıştı. Dosyasında karanlıkta kalmış yerler vardı. Bu şaşkınlık uyandıran vahşice tecavüzlerin sebebi neydi? Chrysler cinsel duygularını bastırmış bir homoseksüel miydi? Kendi iğrenç dürtülerinden rahatsız olduğundan bu güdülerini tatmin etmek için keskin aletler mi kullanıyordu? İktidarsız mıydı? Nihai amacı neydi? Tüm Morvan'ları öldürmek mi? Ervin artık cevaplar aramıyordu. Sadece olabildiğince pürüzsüz bir şekilde dosyayı kapatmak ve bu soruları diğer bütün olaylarla birlikte unutmak istemişti. Ne yazık ki artık bu işlerin ustası adamından yoksundu. Tutanağı tek başına hazırlamak zorunda kalmıştı. Ekibinden birinin Chrysler'in ölümüyle ilgili olarak onun ve Gael'in ifadelerini alan Audrey dışında bu işe burnunu sokmasını istememişti. Olayın girdi çıktıklarını düzenlemek, boşlukları az çok doldurmak ve olaylarla tarihleri örtüştürmek için Ervin'e 3 hafta gerekmişti. Ekim ortasında da tüm dava dosyasını atanmış sorgu yargıcına teslim etmişti. Aslında sanığın ölümü kamu davasıyla kapatılacaktı ve ceza uygulanacak kişi olmadığından kovuşturma da olmayacaktı. Başka bir deyişle hiçbir zaman Chrysler davası görülmeyecek ve bu koca dosyada unutulmuşlar arasında arşivdeki yerini alacaktı. Bu arada cinayet bürosu müdürlüğü ile savcılık bir noktada mutabık kalmışlardı. Gerçek çivi adamın kimliğini medyaya açıklamak söz konusu değildi. Köpekler zaten kemikleri kapmışlardı. Lokerek üçlüsü. Adli polis teşkilatında kimse gerçek katilin üstlerinden hep övgüler almış ve emekliliği yaklaşmış bir polis olduğunun bilinmesini istemiyordu. Olay örtbas edilmişti ama Irvin'in böyle bir hikayeyi aklından çıkarması imkansızdı. Faal bir katille yıllarca yan yana çalışmış olmayı hazmedemiyordu. Dost mu düşman mı artık bilmiyordu. Ve cenazesi sadece Irvin ve mezarcılar vardı, onu çok kötü yapmıştı. Aklını kurcalayan son bir soru vardı. Kripo gerçekten 50 yaşından önce kimseyi öldürmemiş miydi? Irvin ekibin son gecelerini Île-de-France'da son 10 yıl içinde meydana gelmiş şüpheli ölümleri araştırarak geçirmişti. Aynı şeyi Britanya içinde yapmıştı. Ekim sonunda artık davanın peşini bırakmıştı. Azizler günü yortusunun arifesinde Irvin, Breat adasındaki ailesinin yanına gitmek için valizi hazırladı. Ölüler günü, ancak bu kadar denk düşerdi. 146. Bölüm. Donuk ve mavi deniz, parlak mimozalar, güneşin altında sıcak taşlar. Irvin Brea'dan hep nefret etmişti. Klanın sahte Breton soyunun bir parçası olarak kumlu patikaların, granit tepelerin, güzel küçük evlerin olduğu adaya bakıyordu. Tüm bunlar ona yalan geliyordu. Haksızdı, bunu biliyordu ama elinde değildi. Bu durum babasıyla arasındaki ezeli ve ebedi savaştan kaynaklanıyordu. Soruşturma işleri yoluna koymamıştı. Çivi adamın hikayesini eşelemekle Morvan'ın daha da karanlık bir resmine ulaşmıştı. Kripo'nun ölümünden bu yana Irvin, Farabo davası tutanaklarını birçok kez okumuştu. Hatta onları yanında adaya bile getirmişti. Bu olayları son bir kez destanın ana kahramanının yanında yeniden yaşamak için buradan daha iyi bir yer olamazdı. Tıpkı Odisea'yı Odysseus'un yanına oturup okumak gibi. Hala bir boşluk arıyordu. Audrey de Ervan'da Morvan'ı Maro'nun ölümüyle ilişkilendiren herhangi bir ipucu, hatta bunun bir intihar olmadığını ispatlayacak bir şey bile bulamamışlardı. Geriye bir tek adamın geçmişi ve yaptığı çok eski bir hata olasılığı kalıyordu. Herkes görevine sadık bir şekilde Brea'daydı. Irvin onlara bakmıyordu, onları soluyordu. Her birini bir kokuyla bağdaştırıyordu. Öğle güneşinde ısınmış kayanın kokusu Luwak'tı. Denizci parkasının içinde başını yuvasından dışarı çıkarmış bir kuşa benziyordu. Uyuşturucuyla hırpalanmış, parayla tükenmiş gibiydi. Sözüm ona klanın mal varlığıyla ilgili sorunları halletmişti. İhtiyar ise kendilerini mahvettiğini iddia ediyordu ve bunu dert eder gibi bir hali de yoktu. Boşanma konusunda da kaygılı değildi sanki. Denize bakıyordu. Günlerin ard arda geçmesine bakıyordu ve odasında burnuna birkaç çizgi daha çekmesi gerekiyordu. Gael'in kokusu geceleri biten ıslak ot kokusunu andırıyordu. Siyah balıkçı yaka kazak, kirpi gibi diken diken sarı saçlar, hafifçe esmerleşmişti ve muhteşem görünüyordu. Verdiği mücadele yüz hatlarını inceltmiş, güzelliğini daha da belirginleştirmişti. Havadaki tuzla arınmıştı. Paris'e gitmek için inat eden şirret kızla hiç ilgisi yoktu. Bunun sebebi de antidepresanlardı. Gael sakinleşmiş, yeniden dengesini bulmuş gibiydi. Bir sabah Irvin onunla deniz kıyısında bir gezinti yapmıştı. ''Sana söylediğim şeyi hatırlıyor musun? Cinsel acıdan zevk aldığını düşünen kadın kendi ayağına sıkan kadındır.'' ''Bunu nasıl unutabilirim?'' diyerek gülümsedi Irvin. ''Ben hiç zevk almadım ama birçok kez kendi ayağıma sıktın. Benim hayatımı kurtardın. Bundan bahsetme.'' Gitgide daha fazla sigara içiyordu ve bu ona çok yakışıyordu. Bu yakıcı nefes ona güzelliğinden de üstün olan bir miktar sertlik katıyordu. Irvin onun neye gönderme yaptığını bilmiyordu. Yok olmuş sinema hayallerine mi, cinsel tahriklerine mi, ailesini mahvetme isteğiyle geçirdiği yıllarına mı? Bildiği tek şey vardı. O da soğukkanlılıkla işlediği cinayetin hem onun hem de Irvin'in hayatını kurtardığı ve Gael'i özgürleştirdiğiydi. Katilin ölümü bir arınma gibiydi. Hem zaten kimse Kripo'nun ölümüyle ilgili gerçeği bilmiyordu. Resmi olarak Irvin meşru müdafaa hakkını kullanmıştı. Mangenin kokusu Breton sekillerinin nemli taşlarının kokusuydu. Evinden çıkardın, ayağın basamaklarda kayardı ve seninle alay eden bir evin dibine düşerdin. Irvin soruşturma sırasında annesinin masum bir kurban olmadığını ve kocasıyla ilişkisinin tahmin edemeyeceği kadar karmaşık olduğunu anlamıştı. Bir akşam onunla konuşmuştu. Annesi asırdan ürülmüş bir mutfak paspasının üstünde ayakta durmuş, eski tarz salata süzgecine, su damlalarını etrafa sıçratan bir tür tel kafes sallıyordu. ''Hiç pişman değil misin? Neden söz ediyorsun?'' ''Bilmiyorum.'' diye cevaplamıştı Irvin. ''Mesela soruşturmam boyunca bana yardımcı olmamandan, aileyle veya Kongo ile ilgili bazı gerçekleri öğrenmem için bana yol göstermemiş olmandan, sessizliğinle babamın yalanlarına destek vermiş olmandan.''
''Saçma sapan konuşmayı kes.''
Ev tamamen gölgelerle çevriliydi ve çöken karanlık kayaların iç karartıcı şekillerine daha koyu gölgeler ekliyordu. Irvin bir an havada dönen salata süzgecine bakmış, sonra da Maggie'yi kendi karanlığına terk etmişti. Bu konuda yapacak hiçbir şey yoktu. Aynı akşam yemekten sonra dışarıda sanki şahsi donanmasının gelmesini bekliyormuş gibi dikilen babasının yanına gitmişti. Morven çok daha ilkel, çok daha taşşaklı olan, bu onun kelimeleriydi, Kuzey Adası'nda Korsika tarzı bir ev satın almıştı. Kulübe kıyıdan uzaktaydı. Ama yerinden sökülmüş bir göz gibi geceyi tarayan deniz feneri görülebiliyordu. Rüzgar insanın burun deliklerini gıdıklayan ve ciğerlerini temizleyen tuz ve yosun kokuları taşıyordu. Irvin hiçbir zaman ihtiyarın Breton kökenlerine inanmamıştı. Ama bu iyot kokusu ona iyi geliyordu. ''Bu pis olaydan sonra kendini nasıl hissediyorsun?'' ''Mutlu.'' Irvin onun ne demek istediğini anlıyordu. Klanın bireyleri hayatta kalmıştı. Bir kahramandı ve gazeteci Jean-Philippe Marot'un ölümüyle bir şekilde ilişkilendirilmekten kurtulmuştu. Görev tamamlandı. 1 Kasım Perşembe'ye rastlıyordu. Fransızlar 5'ine kadar tatil yapacaktı. Sofia cumartesi sabahı Mia ve Lorenzo ile geldi. Luak ve onun ailesiyle olmak için Breha'ya geldiği düşünülebilirdi. Ya da gizli ve neredeyse ensest bir ilişki yaşadığı ağabeyi görmeye geldiği. Ama Irvin ne kendisi ne Luak için geldiğini sanıyordu. Sofia büyük şövalyeyi görmeye gelmişti. Avını incelemeye, saldırı açısını seçmeye, stratejisini olgunlaştırmaya gelmişti. Öğle yemeğinden sonra Irvin en azından suç ortaklıklarını hatırlatacak bir hareket görmeyi umut ederek onun yanına gitti. Hastanedeki o ateşli geceyi unutmamıştı. Sadece öfkeli bir tavırla karşılaştı.
''Henüz farkında değilsin.'' diye fısıldadı Sofia. ''Ama sen de onlar gibisin.''
Bir şekilde rahatlamıştı. Sofia onun Madonna'sı olarak kalacaktı. O bir aşk objesiydi. Ve bu nedenle de ulaşılmaz, dokunulmaz olmayı sürdürecekti. Üstelik kokusu yeraltı mezarlarındaki mermerlerin kokusuydu. Ölümü ve kaçınılmazı çağrıştıran bir buhur kokusu. Irvin yineden Farabo davasının klasörlerine döndü. Her öğleden sonra dönüp dolaşıp kutsal bir kitap gibi yeniden bunlara dönüyordu. Kutsal kara kitap. Bir ayrıntı gözünden kaçmıştı, bir tutarsızlık vardı ve o ne olduğunu bulamıyordu. Bir cevap değil, bir soru arıyordu. Sonunda pazar günü adadan ayrılmadan birkaç saat önce o soruyu buldu. 147. Bölüm. Babası Breha'daki yegane yük taşıma aracı olan iki tekerlekli çekçek arabasını, adada motorlu araç yasaktı, yüklüyordu. Bostandan toplanmış enginarlar, pancarlar, yaban avuçları, şalgamlar. ''Benimle mi geliyorsunuz?'' diye sordu Irvin, şaşırmıştı. ''Hayır ama bunları önceden kıtaya yolluyorum. Sen hazır mısın? Çantanı yaptın mı?''
''Her şey hazır.''
''Acele et, deniz motorunu kaçırma.''
''Senin de bir şey konuşmak istiyordum.''
Morven eldivenli ellerini iki yana açtı.
''Seni dinliyorum.''
''Catherine Fontana ismi sana bir şey söylüyor mu?'' İhtiyar arabaya yerleştireceği midye dolu sepeti almak için eğildi. Deniz suyundan ve yosunlardan yayılan koku burun deliklerine doluyordu.
''Şunu yerleştirecek misin?'' diye omurdandı babası.
Catherine Fontana'nın kim olduğunu biliyor musun?
Elbette, çivi adamın 7. kurbanı.
Dava tutanaklarına göre 1971 yılında 29 Nisan'ı 30'una bağlayan gece öldürülmüş. Cesedi Lontano'nun güneyinden 2 kilometre uzakta, o dönemde Farabo'nun çalıştığı Sika bıçkı fabrikasının yakınında bulunmuş. Morvan Ervan'ın karşısına dikildi, elleri belindeydi.
Bu benim soruşturmam, sana hatırlatırım.
Birkaç telefon görüşmesi yaptım. Fabrikanın bugün hala faaliyette olduğunu biliyor muydun?
Orası Katanga'nın en büyük bıçkı fabrikalarından biri. Nereye varmaya çalışıyorsun?
Nisan 1971'de Farabo, Muvanziga bölgesine gönderilmişti. Lontano'nun güneyinden 100 kilometre uzaktaki bir köye.
Görevi 28 Nisan'da bitmişti. Ertesi gün Lontano'ya dönmüş olabilir.
Irvin gülümsedi. Kumsalda biraz yürüyelim mi?
Bana biraz yardım etsen.
İkisi birlikte içinde kabakların, birkaç su kabağı ile bir bal kabağının bulunduğu karton kutuları arabaya yerleştirdiler. Morvan üstlerine de Maggie'nin topladığı kasım patı ve zambak demetlerini koydu. Sonra eldivenlerini çıkardı ve saatine baktı.
Motoru kaçıracaksın.
Bir sonrakine bineceğim. Siyah çakıllarla dolu bir kıyıya indiler. Uzakta bulutların arasından güneşin parlak ışınları süzülüyordu. Sika ile konuştum.
Bana o döneme ait kayıtları sakladıklarını söyleme.
Elbette saklamamışlar ama çalışma alanı bu 40 yıl içinde fazla değişikliğe uğramamış.
Yani?
Farabo Muvanziga'nın yukarısında saptama yapıyordu. Bu durumda malzemeleri götürmek için yollar açmaya başladılar. Morvan öfkelendiğini belli etti.
Kahretsin, bana ormanı mı anlatıyorsun? Sade de gel.
Farabo'nun bir ay içinde Lontano'ya doğru 20 kilometre kadar ilerlemesi gerekirdi. Bu durumda görevinin sonunda hala şehre 80 kilometre mesafedeydi.
İyi, yani?
Bir haftadan önce şehre dönmüş olması imkansız.
Uçağa binmiş olabilir.
O bölgede hiçbir zaman bir uçak pisti olmamış.
Arabayla 2 günden fazla sürmez.
Doğru ama yağmur mevsimiydi. Bugün asfaltlanmış bir yol var ama o dönemde sadece laterit kaplı yollar vardı.
Nereye gelmeye çalışıyorsun?
Irvin onu kışkırtmaya devam etti. Sana ormanı anlatacak değilim. Böyle bir yolda yağmur mevsiminde günde 20 kilometreden fazla yol almak imkansız. Aracın arızalanma, ağaçların yola devrilme ve çamura saplanma ihtimallerinden bahsetmiyorum bile. Farabo 1 Mayıs'tan önce Lontano'da olamazdı. Morvan başını salladı ve bulutların altına giren güneşe bakarak durdu. Catherine Fontana'yı o öldürmedi dedi Irvin.
Sen ne anlatıyorsun anlamıyorum.
Tam tersine çok iyi anladığını düşünüyorum. Farabo'nun bu kadını öldürmediğini ilk anlayan sendin. Hatta gerçek katili bildiğini ve onu gizlediğini bile düşünüyorum. Babası gözlerini denize ufuk çizgisine çevirdi. Kayalara ve rüzgarla kıyıya vurup çatlayan dalgalara baktı.
40 yıl önceki olaylardan söz ediyorsun. Zaman aşımına uğradı.
Irvin Vaye Kliniği'nin soğuk hava odasında öğrendiği şeyi hatırladı. Ölümsüz soylar. Onun kendi soyunu korumak için sıvı azota ihtiyacı yoktu. Babasının kanı damarlarında dolaşıyordu. Onun azotu kiniydi. İzin aldım diye devam etti Irvin. Fontana olayını açıklığa kavuşturmak için Afrika'ya gidiyorum.
Eğer bunu yaparsan bizi ebediyen kaybedersin.
Siz kim?
Beni, anneni, erkek kardeşini ve kız kardeşini.
Eğer bunu yapmazsam ben kendimi sonsuza dek kaybedeceğim.
Kitabın sonu. 31 Ağustos 2016. Sayfa 655.